Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sağlık ve psikoloji dünyasında oldukça tartışılan ancak bilimsel verilerle desteklenen önemli bir konuyu ele alıyoruz. Fiziksel hastalıkların duygusal sebepleri. Duygularımızın ve stresin bedenimiz üzerindeki etkilerini nasıl açıklayabiliriz? Hangi hastalıklar psikolojik kökenli olabilir? İşte bugün bu soruların yanıtlarını arayacağız hep birlikte. Konuğumuz sevgili Berna Tuncer. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Aslında bugünkü konu benim çok uzun zamandan beri, sinir sistemi çalışmaya başladığım zamandan beri diyebilirim. Çok ilgilendiğim bir konu ve çok da önemli bir konu. Çünkü günümüzde hem psikoloji hem de tıp bilimleri açısından bakıldığında bedenimiz ve zihnimiz arasındaki ilişkinin sanıldığından çok daha güçlü olduğunu ortaya koyan çok başarılı çalışmalar yürütülmekte. Ve son yıllarda yapılan araştırmalar da aslında duyguların sadece psikolojik değil, bunun beraberinde fizyolojik etkiler de yaratabileceğini ortaya gösteriyor. Yani hissetmiş olduğumuz bir duygu herhangi bir şekilde bedenimizde fiziksel bir semptomla beraber karşımıza çıkabiliyor. Tabii burada o duygunun sadece hissedilmesi kriter olan nokta değil. Herhangi bir duygunun sağlıklı olarak ifade edilememesi sonucu bedende fiziksel bir semptoma dönüşmesinden bahsediyoruz. Yani burada herhangi bir hissettiğimiz olumlu veya olumsuz duygu durumunun bir şekilde fiziksel hastalığa dönüşmesi değil, tam tersine kendi duygularımızla temasa geçemediğimizde, kendi farkındalığımız azaldığında, bedenimize dair farkındalığımız azaldığında veya sinir sistemimizi gerçekten bizi rahat hissettirebilecek ve güvenli hissettirebilecek şekilde yönetemediğimizde işte o bastırdığımız, ifade edemediğimiz, sürekli olarak biriktirdiğimiz duyguların bizlerde fiziksel bir semptom olarak açığa çıkabileceğini söyleyebiliyoruz.
Yani bu şey gibi değil mi? Şimdi ben o gün birisine çok kızdım ve strese girdim ve akşamına viral enfeksiyon oldum ya da gribal bir enfeksiyon oldum. Bu strese bağlı immün sistemin düşmesine
kesinlikle yani bu şey. Çok akut ama... hani kısa süreli bir örnek ama burada mesela şey diyebiliriz bahsettiğiniz örnek üzerinden. O an o gerginlik, stres, kaygı, tepkisi ya da duyguları ifade edememek, o hayal kırıklığını, mutsuzluğunu kendi içimizde yaşamak herhangi bir şekilde anlık olarak bağışıklık sisteminin tepkisini baskılayabildiğinden dolayı normalde daha güçlü bir bağışıklık sistemiyle üstesinden gelebileceğimiz bir durumun tam tersine böyle bir örnek varlığında daha zor üstesinden gelebildiğimiz için kolaylıkla böyle üst solunum yolu enfeksiyonu gibi grip gibi farklı durumlarla karşılaşabiliyoruz tabii ki. Ama tabii bunun içerisinde hani sadece şimdi herhangi bir olaya duygusal açıdan bakmak ve İlla ki her gerçekleşen olayın zemininde bir duygusal sebep aramak değil buradaki amacımız. En azından yaşamış olduğumuz fiziksel semptomlara veya hastalıklara biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakabilmek. Çünkü bunlar en nihayetinde modern tıp bakış açısıyla hepsinin belli bir zeminde tanısına sebep olabilecek viral bir faktör, bakteriyel bir enfeksiyon hepsinin mutlaka bir sebebi var. Ama burada bahsetmeye çalıştığımız şey sinir sistemimiz kendini güvende hissetmezse ve beraberinde sağlıklı bir şekilde duygu yönetimini yapamazsak, duygularımızı ifade edemezsek, bunlar bir şekilde ortaya çıkabilecek fiziksel hastalıkları tetikleyebilme potansiyeline sahip. Bu bakış açısıyla bu konuyu ele almamız gerekecek.
Mesela fibromiyaljiyi anlatırken öğrencilerimize hep şey söylerim. Kişilik yapısı olarak çok mükemmeliyetçi olan, hiç hata yapmak istemeyen, her şeyde son derece titizlenen kişilerin fibromiyaljisi çok daha sık görünme olasılığı var değil mi?
Kesinlikle. Kişiler? Yani burada mükemmelliyetçilik kaygısı, beraberinde her şeye yetişme çabası, yani çok fazla taşıyabileceğimizden çok fazla sorumluluk almak, bunun beraberinde pek çok şeye aynı anda yetişmeye çalışmak ve bunların aslında hepsine yetişmeye çalışırken yine de bir şekilde kendimizi yetersiz hissetmek gibi hani bunun background dediğimiz perde arkasına bakıldığı zaman ve zeminine bakıldığı zaman bir sürü duygusal sebep sıralayabiliyoruz.
Peki, o zaman şöyle bir başlangıçla başlayalım. Önce psikosomatik hastalıklar nedir? Bir önce onu konuşmak lazım değil mi? Sonra da bu sebepler neler, kişiler neler meydana gelebilir ve asıl bunları çözmek için ne yapmak lazım?
Şimdi öncelikle psikosomatik hastalıklar dediğimizde psikolojik yaşamış olduğumuz stres, yaşamış olduğumuz travmalar veya duygusal çatışmaların herhangi bir fiziksel hastalık olarak bedende kendini göstermesi durumu. Çünkü beynimiz, sinir sistemimiz kendini güvende hissetmediğinde, stres altında hissettiğinde sürekli olarak kortizol ve adrenalin gibi strese bağlı bazı hormonlar salgılar. Ve bu hormonların sürekli salgılanması uzun vadede bağışıklık sistemimizi zayıflatıcı etki yaratabilir. Örneğin sürekli kaygı içerisinde olan bir kişinin mide ülseri gelişme riski kesinlikle çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaşanan kaygı, endişe gibi duyguların bunların sağlıklı sağaltılamamasının en önemli etkenlerinden bir tanesi bunların sindirim sisteminde birikmesidir. Veya yine bilindik bir konu bastırılmış öfke veya normalde tabii hani öfkeli olmak aslında sağlıklı bir duygu. Yani öfkelenmemek gibi bir durum söz konusu olamaz. Hepimiz herhangi bir zaman diliminde bunu belki gün içerisinde pek çok kez öfkelendiğimizi hissedebiliriz. Bu da sevinmek, mutlu olmak kadar normal bir duygudur. Ancak bu öfkeyi dışa vurmak ve sağlıklı bir şekilde yönetebilmek işte bu noktada aslında o sinir sistemini düzenleyebilmenin rolü işin içerisine giriyor. Çünkü bastırılmış öfke, sağlıklı olarak ifade edilemeyen öfke kalp hastalıklarına da yol açabiliyor. Ve tabii burada bu psikosomatik hastalıkların temelinde bizler sinir sistemimizin nasıl çalıştığını da anlamamız gerekir. Çünkü şimdi otonom sinir sistemi dediğimiz sinir sistemimizde iki tane ana bölüm var. Bunlardan bir tanesi stres durumunu yöneten, bir tanesi de gevşeme süreçlerini yöneten iki tane ana bölüm. Biri sempatik sinir sistemi, bu stres tepkisinden sorumlu. Hayatta kalabilmek için savaş kaç tepkisinin açığa çıkartılmasından sorumlu. Bir diğeri de parasempatik sinir sistemi. Bu da gevşeme tepkisinden sorumlu olan otonom sinir sisteminin bir bölümü ve beraberinde de yine bize yaşadığımız herhangi bir hayati tehlike durumunda bedenimize donma tepkisine sokan sinir sistemimiz. Şimdi iki ana başlık halinde baktığımızda bir sempatik bir de parasempatik sinir sistemi olarak özellikle burada sürekli bir şekilde sempatik sinir sisteminin baskın olduğu kişilerde kalıcı ve stres sebepli sağlık sorunları daha sık görülmekte. Ki genelde bu kişilerle ilgili örneğin sempatik sinir sistemi aktivitesinin baskın olduğu kişilerle ilgili bu sinir sistemini tanımanın, adlandırmanın en kolay olduğu ana tepkilerden bir tanesi eğer ki sempatik sinir sistemi sürekli aktifse o kişinin sizle göz teması kurmaması, bir şekilde sürekli olarak aktif olması, sürekli olarak hareket halinde olması, sinir sisteminin bir türlü gevşeme durumuna geçememesi, buna gün içerisinde dinlendiğimiz zamanlarda dahil olmak üzere hep zihnin otopilot halinde belli bir noktadan başka bir noktaya doğru yani içinde bulunduğumuz anda bile 5 dakika sonraki zamanı planlayarak geçirme hali olarak bunu adlandırabiliyoruz. Yani sempatik sinir sistemimiz kalıcı olarak aktifse bu da bizi tabii ki stres kaynaklı sağlık sorunlarına biraz daha yatkın hale getirebiliyor.
Şimdi psikosomatik hastalıklar hangi yollarla bedene zarar verir? Yani sadece burada stres faktörü mü etkili?
Kesinlikle stres en büyük faktörlerden biri ama psikosomatik hastalıklar sadece stres kaynaklı değil. Burada bastırılmış öfke çok önemli bir sebep. Suçluluk duygusu, kişinin kendi kendine dair hissetmiş olduğu değersizlik hissi, sürekli kaygı gibi farklı duyguların da fiziksel yansımaları olabiliyor. Bunlara örnek verecek olursak örneğin belli başlı bazı duygu durumları ya da belli başlı bazı hisler bazı hastalıklarla yakından ilişkilendirilmiş bu yapılan çalışmalarda yani psikosomatik hastalıklar olarak adlandırdığımız grupta mesela öfke ve sinirlilik. Bunun hipertansiyon ve kalp hastalıkları ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz ki nitekim zaten öfkelendiğimizde çok kendimizi sinirli hissettiğimizde hepimiz fark ederiz ki böyle o beynine kan sıçramışçasına olarak ifade ettiğimiz his tıpkı oradaki kan basıncının artması gibi karşımıza çıkabiliyor veya depresyon ve umutsuzluk. Bu iki ana başlıkta bağışıklık sistemini zayıflatarak kronik yorgunluk sendromu, biraz önce bahsettiğimiz genel yaygın kas romatizması diyebileceğimiz fibromiyalji gibi çok geniş spektrumlu bir hastalığa sebep olabiliyor. Yine başka bir iki temel duygu anksiyete ve korku. İşin içerisinde sürekli olarak anksiyete ve korku hali veya bu duyguların hissedilmesi durumu söz konusuysa bu daha çok sindirim sistemi problemleri, bağırsak problemleri ki bu bağırsak problemlerinin içerisinde irritable bağırsak sendromu dediğimiz tanı da yer alıyor ve mide ülseriyle de bağlantılı bulunmuş anksiyete ve korku duygusunun sürekli ve kronik bir şekilde aktif olması. Veya yine başka iki ana duygu zemininde mesela suçluluk ve utanç. Bunlar da bağışıklık sistemini baskılayarak yine otoimmün hastalıkların gelişme riskini arttırabilecek farklı duygular olabiliyor. Tabii ki bu şu demek değil. Hayatımızın herhangi bir döneminde öfkeli veya sinirli hissettiğimizde illaki bir kalp problemi yaşayacağız veya anksiyete hissettiğimizde mutlaka bir sindirim sistem problemi yaşayacağız anlamına asla gelmiyor. Biz, sinir sistemimiz gün içerisinde o kadar fazla sempatik ve parasempatik aktivite içerisinde dalgalanımlar gösteriyor ki, önemli olan bu dalgalanımların gün sonunda ortalamasının belli bir optimum dengede olması. Yoksa hiçbir şekilde sempatik sistemin baskın olduğu veya parasempatik sistemin baskın olduğu şekilde yaşamamak gibi bir durum söz konusu değil ama tabii şunu da çok net söyleyebiliriz ki eğer ki sinir sistemimiz sadece ve sadece bizi günlük hayatta bir şeylere karşı korumak ve hayatta kalmak üzere programlamışsa o zaman bu ciddi bir sıkıntı çünkü sinir sistemimiz sadece bizi korumak için devreye girmediği zaman ancak bizim sağlığımızı destekleyebilir. Aksi halde bu her şeyin denge halinde olması kuralını bozacağından dolayı farklı problemlere yol açma için ya da farklı problemlerin zeminini oluşturmak için önemli bir risk faktörü olabiliyor sinir sistemindeki bu değişiklikler.
Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar ne diyor? Zihin-beden bağlantısını da doğrulayan somut çalışmalar var mı?
Evet, pek çok bilimsel çalışma psikosomatik hastalıkların varlığını doğruluyor. Mesela bununla ilgili yapılan birkaç çalışma örneğinden bahsedeyim. Adverse Childhood deneyimleri yani erken çocukluk deneyimleriyle ilgili yapılmış bir çalışmada çocuklukta yaşanan travmaların yetişkinlikte kronik hastalık riskini arttırdığını gösteriyor. Yani çocukken yaşadığımız stresin bağışıklık sistemi ve hormonal dengenin gelişimini de etkileyerek daha ilerleyen yaşlarda fiziksel rahatsızlıklara yol açabileceği gözlemlenmiş. Yine bu konuda Dr. Herbert Benson'ın çalışmaları var. Meditasyon ve nefes tekniklerinin hipertansiyonu daha düzenlediği ve strese bağlı hastalıkları da azalttığına dair yapmış olduğu bazı çalışmalar.
Dr. Herbert bir kardiyolog.
Evet, kardiyolog.
Özellikle de nefes çalışmalarıyla da çok biliniyor.
Kesinlikle.
Çok güzel çalışmaları var. Ben ilk nefesle ilgilenmeye başladığımda karşıma hep onun çalışmaları çıkmıştı. Hatta o yaptıkları nefes çalışmalarında DNA'nın yani genetik şifreyi bile değiştirebileceğini ortaya koydukları birçok çalışması.
Evet, meditasyon ve nefese dair gerçekten yaptığı çok fazla çalışma var ve başarılı çalışmalarda. Yine belki bu konuda siz de duymuşsunuzdur. Dr. Candace Pert'in araştırmaları var. Bu da duyguların nöropeptitler yoluyla fiziksel sağlığı doğrudan etkilediğine yönelik bazı çalışmalar yapıyor. Yine mind body yani farkındalıklı vücut teorisine dair John Sarno'nun bazı çalışmaları var. O da kronik ağrıların psikolojik kökenli olabileceğini yani kronik hissedilen ağrının duygusal travmalarla bağlantılı olabileceğine dair yapmış olduğu bilimsel çalışmaları da örnek verebiliriz.
Yani şunu görüyoruz ki erken yaşta yaşanan stres ve travmalar bizim ilerleyen yıllarımızda çeşitli fiziksel hastalıklara zemin hazırlıyor gibi görünüyor.
Maalesef yani bu özellikle çocuklukta hani ihmal edilen çocuklarda, duygusal olarak ihmal edilen çocuklarda. Burada hatta bir kitap vardı yanlış hatırlamıyorsam Var Olan Annenin Duygusal Yokluğu diye. Yani bazen fiziksel olarak bir insanın hayatında var oluyor olmamız gerçekten var olduğumuz anlamına gelmiyor. Yani duygusal anlamda bunu karşımızdaki kişiye hissettiremediğimiz zaman bu özellikle çocuklarda da çünkü çocuklar bu ayrımı tam olarak yapabilme yetisine sahip olamıyorlar. Yani tam olarak duygusal %100 onların yanında olmadığımızda bunu çok net bir şekilde hissedip bunun sebebini direkt olarak kendileriyle yani kendi varoluş sebebine entegre ettiklerinden dolayı bu erken çocukluk döneminde bu ihmal dediğimiz durum hakikaten sonraki süreçte pek çok hastalığın zeminini hazırlayabiliyor. Yine beraberinde çocukluk çağında gözlenen istismarlar ya da ebeveyn çatışması gibi bazı stres faktörleri özellikle yetişkinlik döneminde kalp hastalıkları, diyabet ve hatta bazı otoimmün hastalıkların gelişiminde tetikleyebildiğini söyleyebiliriz. Çünkü bunu gösteren pek çok bilimsel çalışma var. Hatta epigenetik çalışmalar da stresin genetik düzeyde bile oldukça etkili olabileceğini öne süren çalışmalar mevcut. Yani psikolojik travmalar maalesef ki sadece bizim sağlığımızı değil, beraberinde bu epigenetik olarak adlandırdığımız kavramla gelecek nesillere aktarılan genetik yapımızı da olumsuz etkileyebilecek pek çok duruma sahip.
Peki hangileri daha sık görülüyor bu psikosomatik hastalıkların içerisinde ve bu hastalıkların mesela duygusal nedenlerini şöyle kısaca özetlediğimizde ne söyleyebiliriz?
En çok gözlenen psikosomatik hastalıklara örnek verelim. Mesela migren ve kronik baş ağrıları. Bunların zemininde yatan duygular en fazla bastırılmış öfke, mükemmelliyetçilik ve aşırı sorumluluk alma. Beraberinde irritable bağırsak sendromu dediğimiz sindirim sistemiyle ilgili bir probleminde yine duygusal olarak kronik kaygı ve stres, bastırılmış korkular ve beraberinde özgüven eksikliği olduğunu ifade edebiliyoruz.
Bu arada bağırsaklara duygusal beyin diyoruz değil mi?
Kesinlikle, çünkü enterik sinir sistemi, yani bağırsakların da kendi içerisinde bir sinir sistemi var ve o parasempatik sempatik aktivite enterik sistem üzerinde çok majör etkiye sahip. Yani hissettiğimiz herhangi bir duygusal hal içerisinde sindirim sistemi o duygusal hale anında tepki verecek şekilde çalışmaya yatkın ve bununla ilgili mesela çok yine tabii konu konuyu açıyor ama enteresandır. Hissettiğimiz duygular ve mikrobiyata ile ilgili de yapılan bazı çalışmalar var. Yani o bağırsak mikroorganizmalarımız dahi bizim ruh halimizde, psikolojik olarak iyi hissetme halimizde çok majör etkiye sahip.
Aynen öyle. Bağırsaktaki eğer bu sevgili canlılarımız mutsuzsa biz de mutsuz oluyoruz.
Kesinlikle, aynen öyle. Yani onları mutlu edecek şekilde beslememiz de gerekiyor bunu düşündüğümüzde.
Sağlıklı bir şekilde tabii.
Evet, tabii ki sağlıklı bir şekilde. Başka bir örnek fibromiyalji, yani bir başka psikosomatik hastalık. Fibromiyaljinin içerisinde travmatik geçmiş, kişinin kendini duygusal baskı altında hissetmesi ve bazı ifade edilemeyen üzüntüler, kendi ihtiyaçlarını ihmal etme gibi farklı duygusal problemler yer almakta. Kalp hastalıkları ve hipertansiyon genelde kişinin kendini sürekli stres ve yoğun baskı altında hissetmesiyle adlandırılabilir. Bastırılmış öfke, hatta kontrolcü olma eğilimi de yine bu duygulardan bir tanesi. Başka bir örnek olarak cilt hastalıklarını söyleyebiliriz. Egzama, sedef, akne gibi cilt hastalıklarında da bunun duygusal zemininde kendini değersiz hissetme, ifade edilemeyen duygular, utanç, özgüven eksikliği, düşük özgüven yine cilt hastalıkları için bir zemin hazırlayan duygusal faktörler olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve romatizmal, romatoid artrit ya da multiple sclerosis dediğimiz MS, lupus gibi bazı otoimmün, yani bağışıklık sistemimizin aktivitesiyle ilgili hastalıklarda da yine çocukluk travmaları, sürekli hissedilen suçluluk duygusu ve beraberinde aşırı fedakarlık ve kendini ihmal etme gibi duyguların yer aldığını da söyleyebiliriz.
Evet, şimdi insanlar tabii hastalıklarını, kendi hastalıklarını düşündüklerinde acaba benimki hangi duygusal kaynağım var diye keşfetmek isteyebilirler. O zaman bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Yani benim bir problemim var ve bedenim bana bir sinyal veriyor. Ben bunu dinlemek zorundayım. Ama burada tam olarak bunu nasıl kendimiz bu konuyla ilgili çalışabiliriz?
Aslında burada çok bireysel bir durumdan söz ediyoruz. Çünkü bunu anlamak için en önemlisi bedenimizin bize verdiği sinyalleri dinlemek. Yani burada eğer kronik bir hastalık yaşıyorsak veya tekrarlayan, sürekli tekrar eden fiziksel bir rahatsızlık yaşıyorsak, İşte örneğin sürekli olarak aynı ayak bileğinin kırılması veya sürekli olarak ayak bileğinin burkulması, omzun sürekli çıkması gibi, bunlar da kronik fiziksel rahatsızlıklardır. Tekrarlayan fiziksel bir rahatsızlık ve kronik bir rahatsızlık yaşıyorsak bunun altında yatabilecek olan psikolojik faktörleri de düşünebiliriz. Örneğin en azından kendimize bazı sorular sorarak veya kendimizle olan iletişimimizi arttırarak bir noktadan başlayabiliriz. Örneğin ilk sorumuz şu olabilir: duygularımı bastırıyor muyum? Kendimi sürekli stres altında mı hissediyorum? Aslında bu sorular majör olarak bence etrafımızda pek çok insanın evet yanıtını verebileceği sorular. Ayrıca bu konuda nefes teknikleri, meditasyon, sanat terapisi, profesyonel bir uzmandan destek alınarak psikoterapi gibi yöntemlerle bu farkındalığı da arttırmak mümkün. Çünkü kişinin o yaşamış olduğu rahatsızlığın, fiziksel rahatsızlığın kaynağına inmesi ve bu fiziksel rahatsızlık zemininde bastırılmış duygularını anlaması uzun vadede sağlık açısından büyük faydalar sağlayabilir. Bu noktada aslında bu zihin-beden bağlantısını güçlendiren bazı tekniklerden bahsedebiliriz ki Daha önceki programlarda da bunlar üzerine çok fazla konuşmuştuk. Mesela bunlardan bir tanesi mindfulness ve meditasyon. En önemli etkisi de stres seviyesini düşürerek kişinin sinir sistemine güvende bir alanda olduğunu hissettirmek ve bedeni rahatlatmak. Başka bir teknik duyguları bastırmak yerine ifade etmek. Bununla ilgili de işte günlük tutmak, bir uzmandan terapi almak veya sanat yoluyla ya da herhangi bir fiziksel aktivite yoluyla, spor yoluyla, dans yoluyla bu duyguları ifade etmek gibi düşünebiliriz. Yine beden farkındalığını arttırmak, bu konuda yapılabilecek yoga, nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri de kas gerginliğini azaltmak üzerinde önemli etkiye sahip. Bu tabii ki yine bir uzman eşliğinde yapılabilecek bir yöntem ama travmaları işlemek olarak adlandırdığımız EMDR gibi tedavi edici teknikler yaşamış olduğumuz geçmiş travmaların etkisini azaltıcı etkene sahip olabilir. O yüzden travmaları işlemek de bunlardan bir tanesi. Bilişsel davranışçı terapi de yine bu bağlamda değerlendirilebilir. Bir başka teknik de beslenme ve uyku düzeni. Çünkü sağlıklı bir beslenme düzeni ve yeterli uyku her şeyin başında sinir sistemimizin daha dengeli çalışmasını sağladığı için bu da yine bu konudaki farkındalığımızı gerçekten arttırabilir.
Tabii burada bir de dikkat olarak bir şey daha söylemek lazım. Bazı kişilerin çok daha ruhsal yapısı çok kırılgan ve fragil olabilir. Bu kişilerin gerçekten kendilerinde bir takım kaynakları fark ettiklerinde gerekirse mutlaka işin ehli uzman bir psikoterapist ya da psikiyatristle bu konuyu konuşmaları ve irdelemeleri gerekir. Bu konuda yardım alırken etrafındaki insanların gerçekten bu konuyla ilgili yetkin kişiler olup olmadıklarını kontrol etmelerini özellikle kişilerden rica ediyoruz. Bu konuya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü farklı yerlere de gidebiliyor bu işler. O yüzden bu konuda bazen kendi kaynağınızı fark etmek ya da problemlerimizi fark etmek de bizde bir ekstra stres yükü de oluşturabilir.
Tabii ki.
O stres yükünü fark ettikleri anda yine bir uzmana gitmeleri çok önemli bu konuda. Biz burada sağlıklı ruhsal yapıda olan kişilerden bahsediyoruz ve konuşuyoruz. Tabii işin bir de hastalık boyutu var farklı olarak. Biz oralara kesinlikle girmiyoruz zaten. Ama etrafımızda bu tür insanlar olabilir ve onları doğru yönlendirmek bu anlamda çok önemli olabilir diye bir nokta koyarak. Peki bu konuyla ilgili önerebileceğimiz kitaplar var mı?
Tabii ki. Yani burada özellikle öne çıkan kitaplar. Van der Kolk'un Beden Kayıt Tutar kitabını çok seviyorum bununla ilgili. Gabor Mate'in kitapları çok başarılı. Beden Hayır Deyince, Duyguların Bedendeki İzi ve son çıkarmış olduğu özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair Dağınık Zihinler adlı bir kitap. Çok çok keyifli ve çok güzel bir kitap. Dr. John Sarno'nun The Mind Body Prescription diye İngilizce bir kitabı var. Yani bu da özellikle bu duygusal problemlerin fiziksel hastalıklara dönüşümüyle ilgili çok güzel bir kitap. Yine Dr. Robert Sapolsky'nin Stresin Biyolojisi adlı kitabını önerebilirim ve yine Dr. Candice Pert'in Psikosomatik Hastalıklar ve Stres Yönetimi adlı kitabı da özellikle bu bahsetmiş olduğum kitaplar bedenimizin nasıl zihinle etkileşim içinde olduğunu ve psikolojik süreçlerin fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini derinlemesine ele alan kaynaklar.
Çok teşekkür ederiz. Bugün şunu daha iyi anladık. Evet, psikolojik süreçlerimiz bizim bedenimiz üzerinde etkili ve hastalıklarımızın ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Ama hastalıkların modern tıpta tedavisi sırasında ayrıca ruhsal durumları da dikkate almaları gerektiğini böylece bir kere daha hatırlatmış olduk. Değil mi? Yani hem fiziksel hem ruhsal sağlığımızı beraber ve eşit bir şekilde yürütmemiz gerekiyor tedaviler içerisinde.
Kesinlikle, yani bütüncül sağlık olarak adlandırdığımız kavram tam da bu. Bu konuda özellikle ben programı sonlandırırken birkaç öneriyle sonlandırmak istiyorum. Öncelikle bu anlamda kendimize şefkat göstermek gerçekten çok önemli. Bedenimizin bize vermiş olduğu fiziksel belirtilerimizi görmezden gelmek yerine onları bir mesaj ve bir uyarı niteliğinde değerlendirmek de çok önemli. Hayatımızda tabii ki hepimiz pek çok stres faktörüyle boğuşuyoruz ama stres yönetimi, meditasyon, düzenli olarak yapacağımız egzersiz, duygularımızı sağlıklı bir şekilde ifade etmek, bunlar hakikaten bütüncül sağlık için çok çok önemli başlıklar ve unutmayalım, bu konuda bir uzmandan psikolojik destek almak, gerçekten bir zayıflık değil, aksine bu kendimiz için yapacağımız en büyük iyilik olacaktır. Ben bu konunun özelinde gerçekten en önemli şeyin kendimize bir çocuğa göstermiş olduğumuz şefkate benzer şekilde şefkat göstererek, bunun için kendimize bir alan açarak gerçekten o bütüncül sağlığı destekleyebilecek duygu yönetimiyle ilgili, bunları düzenlemekle ilgili kendi kendimize yapacağımız en büyük iyilik hakikaten kendi bedenimizi dinlemek olacak.
Çok teşekkür ediyoruz. O zaman bütün izleyicilerimize ve dinleyicilerimize sevgiyle güzel ve iyi günler diliyoruz. Sağlıkla kalın.
Evet, sağlığınıza bütüncül bir bakış açısıyla kalın. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.